Tabii ki olmasını istediğim bazı şeyler var. Ama hayatımdaki tüm dönüm noktalarımdan öğrendiğim gibi hayat her zaman istediğimiz şeyleri vermeyebiliyor. Olur da umut ettiğim gibi olmazsa başka yollar aranır, başka hayaller kurulur. Bu sözlerle sonlandırmıştım Avrupa macerama başlamadan önce Türkiye'den yayınladığım son bölümü. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim, ben İrlanda'da yaşıyorum. Şu günlerde aslında tam 2 sene oluyor ve tam da dediğim gibi tüm bu 2 senede umut ettiklerimden bazıları olmadı ve hayal dahi etmediğim birçok şey oldu. Geldiğim ilk zamanlar arkadaşlarımdan ya da arkadaşlarımın arkadaşlarından yazanlar oluyordu. Oralar nasıl, memnun musun, zor mu, kolay mı, tavsiye eder misin? Ve 2 senenin ardından Avrupa'da ne buldum adlı bölümle cevap verebilecek miyim birlikte göreceğiz. Önce size sosyal medyada gezdiğim bir anı canlandırmak istiyorum. Telefonu aldım elime. 10 saattir dışarıda olmanın verdiği fiziksel ve zihinsel yorgunlukla uzandım koltuğa. TikTok'tan henüz istediği içerik kalitesini alamayan biri olarak genelde yaptığım gibi Instagram Reels'ı tercih ettim ve başladım kaydırmaya. Ve karşıma düşen ilk gönderi. Şöyle diyor. Avrupa'dan Türkiye'ye dönüyorum. Neden mi? Çünkü orada yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Şimdi bu sözleri böyle arkada biraz acılı müzikle hayal edin. Yani böyle bir şey. Bakayım dedim yorumlarda insanlar ne yazmış. Ve bir yorum çarpıyor gözüme. Orada tutunamamış dönmüş. Burada bize yalandan yalnızdım döndüm diyor. Neyse biraz daha kaydırayım malum. Yeni odak noktası seviyemiz artık maksimum bir yorum okutturuyor. Ve kaydır kaydır kaydır bir gönderi daha. Ne diyor? Türkiye'de İstanbul'da yaşamanın minimum masrafını yazmışlar. Söylenen ile asgari ücreti kıyaslayınca gelen ya bu insanlar nasıl yaşıyor düşüncesi ilk soru oluyor maalesef. Biraz daha kaydırıyorum. Kaydır, kaydır. Dikkat çeken bir şey yok derken... bir gönderi daha bakayım ne yazmış. Avrupa'da 6. ayımda hep hayalini kurduğum arabamı aldım. 3 ay değil miydi o süre ya? Neyse vallahi ekonomik kriz gerçekten Avrupa'yı da vurdu. Kaydırmaya devam. Devam, devam. Bir gönderi, bir gönderi. Bu değil. Neymiş bu? İrlanda'da dil öğrenmek. Yüksek lisans yapmak, fırsatlar, imkanlar havada uçuşuyor. Yani kendi vatandaşların neredeyse ücretsiz denilecek fiyatlarla okurken başka ülkeden gelenlere bu eğitimlerin, bu aynı eğitimlerin 15 bin euro, 20 bin euro gibi ücretlerle satıldığını ve yüksek lisanstan sonra 2 yıl çalışma izni verdiklerini ama sonra vizeniz biterken eğer size sponsor olabilecek bir iş bulamazsanız geri dönüş biletinizi nasıl hazırlamak zorunda kaldığınızı da yazsalardı keşke. Gerçi başka bir arkadaşım da daha okurken bulmuştu sponsorlu işi. İnsanların da hevesini kırmamak lazım şimdi. Herkes yolunu buluyor bir şekilde nasılsa. Neyse kaydırmaya devam. Bu neymiş? Avrupa'da okurken çalışma vizesi veren ülkeler. Okula giderken aynı zamanda 20 saat çalışma izni. Ya 20 saat kira fatura anca ödüyor. Sizin kiralardan haberiniz var mı diye yazsam mı acaba? Bir de ödediğin kira evin kirası da değil. Paylaştığın odanın kirası. Yatağın yani. Belki iyi fiyatı tek kişilik odada bulabilirsin ama 50 dakikada yol gidersin gibi. Gerçi İstanbul'da yaşayana 50 dakika ne ki? Trafik de yok, 2 katlı otobüs. Çoğunlukla da oturacak yer var. 20 saat çalışma izni yetmez dedim ama onu da zaten iş yerlerinin çoğu sallamıyor. Haftada 50 saat çalışan biliyorum okula giderken. Bu senaryoda Avrupa tatili yapacak para bile kalır cebe. Gerçi 20 saat okula devam zorunluluğum var. Gitmezsen vizen yanıyor. Bu durumda full çalışma artı 20 saat dil okulu, yüksek lisans yapıyorsan zaten daha da ağır ev ödevleri falan derken hafta sonu hafta içi kalmaz. Bak şimdi ev falan konuşurken aklıma geldi. Geçen grupta çocuğun bile ev bulamayıp sokakta kaldığı için Türkiye'ye geri dönüyorum yazmıştı. Ev durumları da krize döndü iyice buralarda. Yok yani ev yok. Her yer dolu. Birinin tam çıkışına denk getirdin getirdin. Getiremedin geçmiş olsun. Gerçi başka bir arkadaş da 3 haftada bulmuştu evini. Başka bir arkadaş da 500 liraya mükemmel bir evde kalıyor. 500 liraya şu zamanda sudan ucuz. Hem de tek kişilik odaymış. Dur bakayım bir arkadaştan mesaj geldi. Ne diyor? Oralar nasıl? Ne diyorsun? Gelelim mi? Avrupa'da ne buldum sorusunun cevabı tam olarak bu arkadaşlar. Kan, ter, gözyaşı ve araba. Araba almadım. O işin şakası. Ama demek istediğim aslında özetle bunların hepsini ya ben bizzat yaşadım ya da bizzat yaşayan birine şahit oldum. Yani ben de isterdim oralar nasıl gelelim mi sorusuna bir çırpıda cevap vermeyi ama ben biraz daha anlatmaya devam edeyim detayları. Belki bu sorunun cevabını siz kendiniz bulursunuz. Şimdi bu koltuktan uzanmalı Reels maceramda anlattıklarımı bazı başlıklarla detaylandıracağım. Mesela şu ekonomi meselesi veya 3-5 aya araba alma konusundan başlayayım. Gerçekten Türkiye'de bazı büyüklerimizin dediği gibi ekonomi Avrupa'yı vurdu mu diye sorarsanız cevabım evet vurdu. Ben geleli henüz 2 sene olduğu için aslında ben ekonomiyi vurmadan öncesine, daha doğrusu Covid öncesine şahit olmadım. Ama size 5 senedir burada yaşayan bir arkadaşımın söylediklerini aktarabilirim. Arkadaşım buraya geldiği ilk zamanlarda asgari ücretle işte kirasını rahatça ödediğini, dışarı çıkıp sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiğini, işte arada bir başka Avrupa ülkelerine seyahat ettiğini ve hatta arta kalan parasından bir kısmını da ailesine gönderdiğini söyledi. Ve şu anda aslında bunların hepsini yapmanın bu kadar kolay olmadığını dile getiriyor. Yani o farkı direkt olarak görmüş insanlardan biri. Şimdi 0.8'lerde dolaşan enflasyonun 8'e çıkma durumu söz konusu. Elbette bu da Avrupa'da hissediliyor yani. Şey hatırlarsınız belki, bir siyasetçimiz çıkıp şey demişti. Bakın Avrupa'da 1'in altındaki enflasyon 6-7 oranına çıktı. 150 euroya yapılan market alışverişi artık 750 euroya falan çıktı diyordu. Yani bu matematiği hayatımda nerede kullanacağım ben sorusuna örnek gibi örnek. Basit yüzde hesaplarında gayet iş görüyor gibi. Sunucu da zaten düzeltmişti, yani 150'den 750'ye çıkması bir market alışverişinin enflasyonun en az %200-300 artması lazım demişti. Yani böyle bir fiyat artışı da söz konusu değil. Evet, mesela İrlandalıların çektiği birkaç video görmüştüm, işte bilmem kaç yılında 100 euro ile yapılan market alışverişi ve şimdi 100 euro ile yapılan market alışverişi gibi, aslında onlar da bizim gibi kıyaslıyorlardı. Yani bir alım gücü düşüşü elbette söz konusu, ama yine de insanlar kemerlerini biraz sıksa da burada araba almak, ev almak durumları imkansız ya da belli bir güruha verilmiş bir lüks değil. Bu insanların bunları alma güçleri devam ediyor. Sadece 6 ayda değil de 1 senede para biriktiriyorlardır. Kaldı ki kış dönemi yapılan elektrik faturası yardımı ve kira yardımlarının da yine bu sene yapılacağını yeni duyurdular. Yani siz olun, takip ettiğiniz siyasetçi temel matematik biliyor mu, bir kontrol edin derim. Şimdi burada küçük bir not düşmek istiyorum. Avrupa deyince aslında Avrupa'da böyle hemen hemen her ülkede aynı şartlar ya da benzer şartlar varmış gibi düşünüyoruz. Ama örneğin Almanya'nın asgari ücreti Portekiz'in neredeyse 2 katı. Yani ben Avrupa dediğimde aslında İrlanda gibi asgari ücret seviyesi ilk sıralamalarda yer alan ve alım gücü fena olmayan Avrupa ülkelerini genelliyorum. Çünkü kendim de bu ülkelerden birinde yaşadığım için aslında deneyimim de biraz bu tarafta daha fazla. O yüzden bunu da böyle not düşmek istedim. Ev konusunda gerçekten ne oluyor? Biraz ona değineceğim. Benim geldiğim dönem tam olarak Covid sonrası vizelerin açıldığı ilk zamanlarda. Yani zaten bir grup her şeyi hazır bir şekilde vize başvurularının açılma haberlerini bekliyordu ve ben de o gruptaydım. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil ve Covid sonrası İrlanda müthiş bir göç aldı. Ve o dönem ev bulmak aslında imkansız gibi bir şeydi. Yani hani 2-3 ay her gün sürekli olarak bir aramanın sonucunda şansınız yaver giderse buluyordunuz. Şimdi o dönemlere kıyasla biraz daha o yığılma eridi ama yine de kolay diyemem. Şimdi bu işin olumsuz tarafı, ama başka bir tarafta da gerçekten 3 hafta ev bulanlar, çok uygun fiyatlara konforlu evlerde kalanlar da var. Buna artık şans mı dersiniz ya da enerjimi orasını size bırakıyorum. Hemen hatta yine böyle olumlu bir örneğin peşinden bir olumsuz örnek daha vereyim. Bir gün bir arkadaş WhatsApp'ta bir grupta yazdı, işte kapıda kaldığını, o yüzden artık Türkiye'ye döndüğünü falan yazıyordu. Yani parasını verdiği okula dahi devam edememiş. Ya, tabii onun altına böyle sonrasında ya aslında o yapamadı, ev bahaneydi diyenler de oldu, ama gerçekten hani böyle sokakta bir süreliğine kalıp çadır atıp kalma durumları kulağımıza özellikle ilk zamanlarda geliyordu. Gruplarda falan da duyuyorduk yani. Bu arada 3 haftaya 5 haftaya ev bulma derken hani niye ev bulunuyor ve hani tüm bu sürede kapıda mı kalınıyor diye düşünen olabilir. Aslında şöyle söyleyeyim, hepimiz Türkiye'deyken ilk zamanlar için 2-3 haftalık ya da 1 aylık ev tutuyoruz. Bu aslında oraya gidince yine araştırıp daha uzun vadeli ev bulana kadar tuttuğumuz evler. İnsanlar ilk tuttukları evde kalmayı sürdürmüyor genelde. Bunun bir sebebi zaten aslında o evin sadece belli bir zaman diliminde müsait olması. Bir diğer sebebi de evin ücretinin yüksek olması ve daha uygun bir ev arayışı ihtiyacı. Bu arada eğer öğrenciyseniz ev dediğim yani ev değil, o daha çok oda oluyor. Hem siz hem de cüzdanınız biraz şanslıysa tek kişilik odada kalabilirsiniz. Ama değilsiniz, 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik paylaşımlı oda seçeneklerinden birini seçiyorsunuz. Bu bahsettiğim öğrencilik durumuyla gelenler. Eğer direkt bir şirket sponsorluğuyla geldiyseniz zaten maaşınızın evi, maaşınız bir ev karşılama ihtimali yüksek. Ama kiralar yine yüksek olduğu için kazandığını kiraya vermek istememesi nedeniyle yine çok iyi şirketlerde çalışırken dahi ev arkadaşlığı tercih edenler de oluyor. Kiralarda en azından tek kalacaksınız. Böyle bir 1600 civarında falan, 1600 euro civarında başlıyor diyebilirim. O da hani elle tutulur. Yani elle tutulur ama tam da tutamıyorsunuz. Yani öyle diyeyim hani. Şimdi biraz okurken çalışma izni olayından bahsedeceğim. Avrupa'da her ülke öğrenciyken çalışma izni vermiyor. İrlanda bu izni verenlerden biri. Yasada bu 20 saat. Ve böyle Starbucks gibi, Zara gibi dünyada markalaşmış firmalar bu kuralları takip ediyor. Ve gerçekten de 20 saatten fazla vermiyorlar. Ancak burada yerel olan bu kafeler, restoranlar, barlar, marketler, oteller gibi birçok iş yeri de bu kurala uymadan size ihtiyaçları varsa 20 saat üstünde de yazıyorlar. Çünkü hükümetin yaptığı bir sıkı takip veya cezalandırma yok. Çünkü ülke olarak onlar da şu an için çalışan gücüne ihtiyaç duyuyorlar ancak yine de yasada 20 saat tutmaya devam ediyorlar. Burası aslında biraz benim tamamen kendi yorumum ama biraz şey diye düşünüyorum. Hani bir gün bu kuralı kullanmak zorunda kalırlarsa vizelerini bazı insanların iptal etmeleri için ellerinde tuttukları bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ufak da olsa evet 20 saat üzeri çalışanların vizelerine bir yaptırım gelebilir. Bu zamana kadar duydun mu derseniz hayır duymadım ve bu şekilde çalışan da birçok insan var. Hala da devam ediyor. Zaten en başta daha Türkiye'deyken İngilizceyi halletmiş bir şekilde iş bulup da geldiğinizde yaşam kaliteniz en azından öğrencilik hayatına kıyasla elbette daha iyi bir noktadan başlıyor. Ama İngilizceniz bir şirkette çalışacak seviyede değilse ve siz de zaten tam da bu sebeple gidiyorsanız burada sizi başka başka durumlar bekliyor. Şimdi diyelim ki dil okulu için geldiniz, okulları bitirdiniz, dil seviyenizi geliştirdiniz, hatta hazırınızı alamadınız, bir de yüksek lisans yaptınız diyelim ve artık hani o kadar okul parası ödemişsiniz. Daha önce söylediğim gibi yüksek lisanslar hele dil okullarından artık 10 katı 15 katı tüm bu paraları ödemişsiniz ve meyvelerini alma zamanına geldiniz. İşte zurnanın zortladığı yerlerden biri. Benim de pek sevmediğim o söz geliyor yine arkadaşlar. Kolay değil ama imkansız da değil. Yani yine biri çıkıp da hani bana işte İngilizceyi orada öğrensek sonra iş bulur muyuz? Gelelim mi diye bir soru sorduğunda ne çıkın gelin bulursunuz diyebiliyorum ne de otur oturduğun yerde yakma kariyerini diyebiliyorum. Şimdi ben böyle deyince de biraz tatsız oluyor biliyorum ama durum da maalesef bu. Bunun için de o kadar örnek var ki mesela bakın. Bir arkadaş, bu arada bu arkadaşım dediklerim Türkiye'den değil hepsi. O yüzden hani tüm şartları da bizimle aynı değil ama iş bulma sürecindeki o sponsorluk ihtiyaçları hemen hemen süreçler aynı. Kız gelmiş, yüksek lisansını yapmış. Yüksek lisanstan kaynaklı o 2 yıl verdikleri, hükümetin verdiği çalışma izni süresince o yine yüksek lisans yaptığı alanla ilgili işler yapmış, projeler yönetmiş falan. Ve bu 2 senenin bitmeye yani vizenin bitmesine yakın şirketi onun vizesine sponsor olamayacağını söylüyor. Daha sonra başvurduğu şirketlerden de aynı şekilde dönüş almaya başlayınca vizesi de artık bitiyor olduğu için maalesef istemediği bir işe girip çalışmaya başladı. İş yerinde de böyle bir arkadaşı çalıştığı için o arkadaşı aracılığıyla bir senelik bir vize anlaşması yaptılar. Ama aslında hedeflediği veya hayal ettiği iş elbette o değildi. Hemen mesela bunun ardından başka bir örnek vereyim. Başka bir arkadaşım dil okulunu bitirdi ve yüksek lisans dahi yapmasına gerek kalmadan işini buldu. Sponsor oldular ve başladı. Hemen peşinden olumlu olumsuz bir olumsuz örnek. Bir arkadaşın direkt tanımıyorum ama böyle arkadaşın arkadaşı şirkette çalışıyor ve şirket sponsor olmuş. Her şey gayet güzel. Ama tabii şirket sponsor olduğu için vizesi sadece o şirkete ait. Yani iş değiştiremez. En azından bu arada belli bir süre için bu böyle. Ama birkaç yıl çalışıp da vizenizin statüsünü artırdığınızda bu bağımlılıklarınız elbette azalıyor. İşte vizenizin statüsü arttığında artık şirket değiştirebilir hale geliyorsunuz. Ve yeni değiştirdiğiniz şirketin de sizin vizenize sponsor olması gerekmiyor. Ama dediğim gibi başlangıçta durumlar böyle. O arada işte mevcut işinde çalışırken başka bir iş buluyor. Daha iyi konum, maaş ve bulduğu bu başka işte ona sponsorluk da teklif ediyor. Yani sponsorluk da sağlayacağını söylüyor. Tabii bu arkadaş şartlar daha iyi olduğu için yeni işi kabul ediyor. Fakat deneme sürecindeyken çıkarılıyor. Yani mevcut işinde vizesi yanmadan belki devam edebilecekken iş değiştirmesi sonucu değiştirdiği işten de deneme sürecinde çıkarılmasıyla birlikte vizesiz kalıyor. Böyle bir durumda artık Türkiye'ye dönüş yapmak durumundasınız veya acilen belki bir çözüm olarak yine dil okulu hakkınız kaldıysa ona başvurabilirsiniz. Hani sadece vize alıp en azından kalabilmek istiyorsanız. Türkiye üzerinde konuşmuyorum ama genel olarak Türkiye dahil farklı ülkelerden gelen kişilerin amaçları bile o kadar fark ediyor ki. Mesela dil okulunda tanıştığım iki arkadaşım vardı İtalya'dan gelen. İki kardeşler dili öğrenmek için çıkıp gelmişler. Gerçekten de amaçları dil öğrenmek ve deneyim elde etmekti. Yani çalışmak zorunda dahi değillerdi ve okulları bitince de ülkelerine geri döndüler. Yine başka bir arkadaş derste o kadar ilgisizdi ki artık hoca bir gün dayanamayı sordu. Dedi ki ya sen hani bu kadar zaman harcıyorsun, emek harcıyorsun, buraya geliyorsun. Hani dil öğrenmek için gelmiyor musun? Hani neden ilgilenmiyorsun diye. Çocuk açık açık dedi ki ben buraya çalışmaya geldim. Yani ülkeye çalışmaya geldim. Okula başvurmamın sebebi de çalışma vizesi almaktı. Vizem yanmasın diye de okuldaki devam zorunluluğum için buraya geliyorum. Çocuk açık açık söyledi. Hatta böyle haftada 60 saat falan çalıştığını söyledi. Belki daha bile fazla olabilir. Yani bazısı da var bu şekilde geliyor. Başkaları da var. Dediğim gibi zaten İngilizcesi varmış. Türkiye'deyken ya da kendi ülkesindeyken işlere başvurmuş. Derken burada iş bulmuş ve direkt sponsorlukla gelmiş. Kimisi var üniversiteyi bitirir bitirmez geliyor. Kimisi var 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik kariyerlerini bırakıp geliyor. Yine bunlardan kimileri kendi alanlarında bir kariyer yapıyor. Kimileri iş bulamayıp alakasız işlerde çalışırken kimisi de kariyerini komple değiştirip bambaşka bir kariyer yapmaya başlıyor. Ve tüm bunlar olurken gelen oralar nasıl sorusuna bir cevap vermek gerçekten zor. Öncelikle siz ne bekliyorsunuz? Türkiye'de hali hazırdaki şartlarınız ne? Ve ne kadarına tahammül edebilirsiniz gibi soruları önce kişinin kendisine sorup cevaplaması gerekiyor. O yüzden bugün ben size soruyorum. Buralardaki durumlar böyle. Nasıl duruyor? Gelmek ister misiniz? Avrupa'daki kan, ter, gözyaşı ve umut bulanlar olarak bu hayatı sürdürmeye şimdilik devam ediyoruz. Türkiye'de bu umudu maalesef bulamayanlar bir yerlerde kendilerine hayat kuruyor ve kurmaya da devam edecek. Bizlerin içinde kendini kaçıp kurtarmış gibi hissedemeyenler, dünyanın öbür ucunda hayatın her anında kendi ülkesini gururla temsil edenler, aklının, kalbinin bir yeri hep orada atmaya devam edenler var. Yalnız hissedenler, arkadaşlarını, ailelerini özleyenler, sevdiklerinin her özel günlerinde aklı onlarda kalanlar var. Özellikle gözü kulağı hep Türkiye'de olanlar olarak biliyoruz şartların zorluğunu, insan yaşamının değersizliğini, asgari ücret diye konuşulan maaşların insan onuruna dahi sığmadığını. Bölümün yayınlandığı bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 100. yılında adaletle, hakla, hukukla, kaliteli eğitimle, insan yaşamının kıymeti ve onuruyla, saygıyla, sevgiyle 100. yılımız kutlu olsun.